أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Kardeşler, inşallah bu dersimizde Kehf suresinin son kıssası olarak anlatılan Zulkarneyn kıssası diye bilinen kıssayı anlatmaya başlayacağız inşallah. Bu dersi hepsini bitiremeyeceğiz. Bir giriş mahiyetinde bir ders olacak inşallah bu. Kehf suresi biliyorsunuz 4 kıssa içeren bir sure kardeşler. İşte bu da 4. kıssa olarak yer alıyor. Alimler çok güzel bir çıkarımda bulunmuşlar. Onu başta belirteyim. Bu Kehf suresinin 4 kıssası sırasıyla birincisi din fitnesi, din imtihanını konu ediniyor. İkincisi mal fitnesini konu ediniyor. Üçüncüsü ilim fitnesi. Dördüncüsü de işte bizim konumuz makam, mevki, hükümdarlığı, iktidar fitnesi. Ha, din fitnesi dedik değil mi? Neyi anlatıyor ilk kıssa olarak? Ashab-ı Kehf'i değil mi? Ashab-ı Kehf'i dinler üzerine sebat etmiş gençler ve dinlerini muhafaza edebilmek için ve yaşayabilmek için kralın zulmünden kaçmışlar, beldelerini terk etmişler. Bak, din fitnesine düşmemişler. Allah onları dinleri konusunda imtihan etmiş ve o imtihanda muvaffak olmuşlar. Bize bir örnek olarak dinimize sebat edebilmek için, dinimizi muhafaza edebilmek için verilen bir kıssa kardeşler. Bak, din fitnesi. İkincisi kardeşler, mal fitnesine alakalı. O da ne? İki bahçe sahibi kıssası değil mi? Allah birisine iki bahçe, çok güzel bir iki bahçe vermiş. Bu nimete karşı nankörlük etmiş kişi. Bu nimetle şımarmış, kibre kapılmış. Allah bunun kıssasını anlatıyor. O malı alıyor. Bak, malla Allah onu imtihan etti. Bak, bu da mal fitnesini konu edinen bir kıssa. Bunda da yine dersler var şüphesiz. Bir de ilim fitnesi. O da Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam kıssası. Musa Aleyhisselam işte biliyorsunuz kendisinin yeryüzünün en bilgili olduğunu düşünüyordu. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki senden daha bilgili birisi var, Hızır Aleyhisselam. O da ne yaptı? Kibre kapılmadan, bak, ilim talebelerine bir ders. Asla kibre kapılmadan, tevazu göstererek ne yaptı? Çok ulul azım peygamberden birisi olmasına rağmen kalktı ve Hızır Aleyhisselam'dan ilim talep etmek için yollara düştü. Bak, bu da ilim fitnesi, ilim imtihanı. Ve dördüncüsü de bizim konumuz işte. O da ne? İktidarlık, hükümdarlık, makam, mevki fitnesi imtihanını konu edinen bir kıssa. İnşallah bu kıssayı anlatmaya başlayacağız. Bu da Kehf suresinin 83. ayetinden itibaren anlatılmaya başlanıyor kardeşler. Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki Estaizu billah ve yes'elûneke an zilkarneyn. Ey Muhammed, sana Zulkarneyn'den sorarlar. Zulkarneyn'den sorarlar. Şimdi bu Zulkarneyn kim? Ne zaman yaşamış? Bu konuda çok şeyler söylenmiş. Bununla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Kardeşler, anlaşılan şu ki, yani böyle bir tespit ben görmedim ama yazılmıştır. Ama mümkün. Yani ben görmedim şahsen. Ama Allah'ım, yani benim anladığım o ki Zulkarneyn Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşamış birisi olması gerek. Tam zaten söylemişler yani Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşamış birisi. Ama bunun nedenini açıklayan birisini görmedim diyorum sadece. Şundan dolayı diyorum kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşamış birisi olsa gerek, neden özürü diyorum. Çünkü biz şunu biliyoruz ki cihat, yani kafirlerle savaş ilk defa ne zaman meşru kılındı? Musa Aleyhisselam döneminde değil mi? Onun şeriatında meşru kılındı. Yani Firavun helak oldu. İşte Filistin'e doğru giderlerken yaklaştıklarında işte Filistin'de bir kavim var, işte müşrik bir kavim. Onlara karşı cihat edin. Allah size orayı işte verecek. Vaat etmiştir Allah diye. İşte biliyorsunuz sen ve Rabbin gidin savaşın, işte o kıssa var ya. İlk o zaman işte cihat meşru kılmıyor kardeşler. Ama Musa Aleyhisselam önce, bu olaydan önce cihat meşru kılınmamıştı. Neydi? Her bir nebi gelirdi, kavmini dağıt ederdi. Sonra Allah Azze ve Celle o kavimden küfredenlere, küfründe ısrar edenleri ne yapardı? Semavi sebeplerle helak ederdi değil mi? Böyle bir cihat, bir kıtal, savaş söz konusu değildi. Bu Musa Aleyhisselam zamanında oldu. Şimdi biz biliyoruz ki Zulkarneyn'de değil mi? Fetihler yapmış, batıya gitmiş, doğuya gitmiş. Bak, yani Allah için savaşmış. Cihat fi sebillah yapmış. Musa Aleyhisselam'dan sonra eğer farz kılındıysa demek ki o zaman Zulkarneyn kim olması gerek? Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşayan birisi olması gerek. Çünkü mesela bakın kimleri diyor ki işte Zülkarneyn diyor İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamıştı. Diyenler de var. Çünkü bu manada böyle bazı rivayetler gelmiş. Ama işte bu sayeden ötürü bunun yanlış olduğu anlaşılıyor. Allahu alem bis savab. Yine mesela kimisi diyor ki böyle bilgiler de görebilirsiniz. İşte Zülkarneyn İsa Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam arası dönemde yaşamış. Yani bu yanlış olduğu çok açık aslında. Çünkü o 600 senelik zaman zarfında değil mi? İsa Aleyhisselam'la Nebi Aleyhisselam arasında bir 600 senelik zaman zarfı var. Yani bu 600 senelik zaman zarfı içerisinde tarihe baktığımız zaman böyle bir hükümdar görülmemiş. Yani bütün yeryüzüne hükmetmiş. Doğuya, batıya, seferler dönüp her tarafı almış. Bütün dünyanın hakim olmuş. Böyle bir birisi yok yani o 600 senelik içerisinde. Dolayısıyla bu görüşte doğru gözükmüyor. Dolayısıyla o zaman söylediklerimizi ortaya çıkıyor kardeşler. Zülkarneyn Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arası bir zamanda yaşamış birisi. Allahu alem. Peki kardeşler bunun kim olduğu meselesi? Çok farklı farklı görüşler var. Bu görüşler arasında doğruya en yakın olan kardeşler, Allahu alem yine söylüyoruz. Yine bu konuda net bir şey yok. Ama doğruya en yakın iki görüş var kardeşler. Birincisi, Zülkarneyn Himyar krallarından bir kral ya da başka ifadeyle Tubba kavminden bir kral kardeşler. Tubba kavmi. Geçenlerde de Sebe kavmi kıssasını anlatmıştık. O dersimizde biz söylemiştik. Tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Allah kavmi Tubba diye, Tubba kavmi diye iki yerde bu kavimden bahseder. İşte Tubba kavmi kimlerden geliyordu Tubba kavmi? Sebe'den işte. Heh, Sebe. Nebi Aleyhisselam Sebe için ne diyordu? Sebe diyordu bir adamın ismi. Sebe diye bir adam var. Bu Sebe adlı adamın 10 tane oğlu var. Bu 10 oğlundan birisinin adı Himyar. İşte Himyar kabilesi dediğimiz ya da Himyarliler dediğimiz işte bu adamdan geliyor kardeşler. İşte bu Himyarlilere ne denilir? Tubba kavmi denilir. Anlaşıldı. Bu Himyarlilere Tubba kavmi deniliyor. Bunlar nerede yaşıyordu? Yemen'de yaşıyor değil mi? Sebe zaten Yemen'den ikamet etmiş olan bir kavim. O zaman kardeşler bu görüşe göre Zülkarneyn işte Himyar'dendir. Tubba kavmindendir. Yani Yemen'deki Himyar krallığının kurulmuş Himyar krallığının krallarından birisiydi. Yani o zaman Arap'tı o değil mi kardeşler? Bunu da anlıyoruz. Çünkü Sebe değil mi? Himyar. Bunlar hangi ırktan? Arap. Biz Arapların kısımlarını da o ders anlatmıştık değil mi? Hangi Araplardan bunlar? Kahtani Araplar. Bir İsmail Aleyhisselam'dan gelen Araplar var. Bir de Kahtan'dan gelen değil mi? Bu Kahtani Araplardan. Kahtani Araplara ne demekti Kahtani Araplar? Yani saf Arap. Saf yani. Karışıksız. Diğeri ise Arap'ı Müsterbe İsmail Aleyhisselam'dan gelen. O ise yani saf Arap değil. Sebe kavmin Kahtan'ın soyundan geliyor demiştik o dersimizde. Peki bu Himyar krallarından bir kral. Peki bu hangi kral? Bunun da ismi hakkında ihtilaf edilmiş ama bu zikredilen isimlerden yani bu Himyar krallarından birisi de peki bu kim? Bu kralların zikredilen isimlerine baktığımız zaman en meşhur olarak iki isim görüyoruz kardeşler. İki isim. Yani ben bu isimleri vereyim. Araştırmak isteyen araştırabilir. Yani bu isimler niye bunları söylüyorum? Yani bak bu isimler araştırılmaya değer adamlar. Yani bak Zülkarneyn bunlardan birisi olabilir. Bunlar üzerinde araştırılmaya değer kimseler. Birincisi Sa'ab İbni Merafit isimli birisi. As-Sa'ab İbni Merafit Himyar krallarından birisi bu Zülkarneyn olarak zikrediliyor. İki meşhur görüşten birisi. Bir diğeri de kardeşler Ebu Kureyb adında bir Himyar kralı. Ebu Kureyb. Ama Ebu Kureyb künyesi. İsmi ne kardeşler? Amr İbni İfrikiş. Amr İbni İfrikiş. Bak niye bunu söyledim? Adamın adı Amr, babasının adı İfrikiş. Bak İfrikiş Afrika. Çünkü babası kardeşler İfrikiş. Deniliyor ki Afrika'yı o zaman işgal etmiş. Babası Afrika'yı. Böyle olduğu için işte Afrika onun ismiyle isimlendirmiş. Bugün Afrika ismi işte oradan geliyor. Yani eğer bu Zülkarneyn ise bu Zülkarneyn'in babası Afganistan'ı işgal ettiği için Afganistan'a diyorum Afgan. Aklım Afganistan'a gitti. Afrika'yı ele geçirdiği için işte Afrika onun ismiyle isimlenmiş. Yani buna belki tekrar bir atıfta yapabiliriz bir sonraki derste. Allah mesela Zülkarneyn'in doğu tarafına gittiğinden bahsedecek. Bu doğu tarafı anlaşılan o ki kardeşler böyle Kenya, Tanzanya taraflarında bir yer. Yani Afrika bölgesinde. Tekrar buraya atıf yaparız yani. Bakın yani bu Himyar krallarından birisi olabilir dedik ya. Bu görüşte olanlar bak şöyle destekliyorlar görüşlerini. Diyorlar ki Yemen Himyar kralları bakıyorsunuz ki Yemen Himyar kralları tarihte böyle zu kelimesiyle başlayan lakaplar taşıyorlarmış kardeşler. Mesela zu yezen, zu nuvas gibi zu kelimesiyle başlayan lakaplar taşıyorlarmış. Yemen Himyar kralları kardeşler. Bu şekilde lakaplandırılma onlarda çok yaygınmış ve diyorlar ki sadece bu Yemenlerde var. Yani bu zu kelimesiyle lakaplandırılma sırf Yemenlerde görülen bir şey kardeşler. Bu da Zulkarneyn ise, değil mi? Ha, diyorlar ki dolayısıyla bu Zulkarneyn Yemen krallarından bir kral olması gerekiyor. Hatta bakın bu Himyarlilerden bazıları kardeşler şiirlerinde Zulkarneyn'den bahsetmişler. Bak bu Himyar kavimlerinden kimileri bu işte Zulkarneyn eğer buysa bu adamdan sonra gelen Himyar kavimlerinden bazıları bakıyorsun ki şiirlerinde kardeşler bu işte krallarından Zulkarneyn diye bahsetmişler. Bak ve övünmüşler bizim atamız bizim dedemiz diye iftihar etmişler. Mesela bak bu şiirlerden bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki şiirde قَدْ كَانَ ذُلْقَرْنَيْنِ bak قَدْ كَانَ ذُلْقَرْنَيْنِ ceddi benim dedem Zulkarneyn Müslüman Müslüman birisiydi meliken yani kraldı تَدِينُ لَهُ الْمُلُوكُ melikler ona boyun eğmişti diğer başka krallar ona boyun eğmişti وَتَحْشُدُ ve o zamanki krallar onun için ordu birliklerini toplayıp harekete geçirirlerdi. Bu taşın yerinde teşhudu da bir rivayet var. Yani o zamanki krallar ona böyle secde etmişlerdi. Boyun eğmişti yani. Bizim dedemiz Zulkarneyn böyle bak. Bu şiiri kim söylüyor? Himyarlardan kimleri söylüyor bak. Yani bu şiir de mesela gösteriyor ki ya bak Zulkarneyn mümkün. Yemen krallarının birisi olabilir. Bak daha devam ediyorum. Kur'an'da anlatılan ifadeleri. Belagal meşariqa vel megaribe. İşte o doğuya ve betuya ulaştı. Yebtegi esbabe emrin min hakimin murşidi. Hakim ve irşad eden olan Allah'tan. Krallığın sebeplerini istiyordu. Bak Zulkarneyn anlatıyor değil mi? Sonra devam ediyor. Feragha magribe şemsi inde gurubi işte güneşin batışını gördü. Anlatacağız işte öbür derste. Diyor ya güneşin işte batışını nasıl bir halde gördü? Güneş sanki böyle büyük bir pınarın böyle bir su gözdesinin böyle çamurlu. Öyle değil mi? Balçıklı böyle siyah çamurlu bir büyük su gözdesinin sanki böyle içine batar gibi görüyordu. Bak. Sonra bak diyor ki bak burası çok önemli. Dikkat edin. Min ba'dihi Belkis. Ondan sonra Belkıs geldi diyor. O ki kânet ammeti. Benim diyor halamdı diyor bak. Hani Himyar kavminden geliyor ya şimdi bu şiiri söyleyen. Hani halamdır o benim diyor yani. Yani öz asabi değil de. Bak buradan ne anlıyoruz ki eğer yani işte bu Ebu Kureyb ya da işte bu Sa'b denilen işte o şahıstan birisinden bahsediyorsa gerek bu şiir artık hangi Himyar kralından bahsediyor Allah alem. Yani demek ki o zaman bu şiire göre ne zaman gelmiş? Belkıs'tan önce. Ondan sonra diyor Belkıs geldi diyor. Görüyor musun? Belkıs ne zaman yaşadı? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam ne zaman vefat etmişti? Milattan önce ya 930 senesinde ya da 975 senesinde. Bak. Demek ki ondan önce gelmiş. Yani bak biraz daha darlaştı yani. Eğer bu mana doğru yani Musa Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam arasında bir zamanda gelmiş birisi olduğu anlaşılıyor. Allahu alem. Evet. Bu birinci görüş kardeşler. Yani Zulkarneyn olabilmesi ihtimalli olan. İkinci bir görüş de kimdir sizce? Kim olabilir? Hiç duydunuz mu? Yani ilk görüşü hiç duyduğunuzu pek sanmıyorum yani böyle belki bir duymuşsunuzdur bir söylediğim. Ama bu ikinci ihtimal biraz belki biliyor olabilirsiniz. Yok bu yani Zulkarneyn ikinci olarak kim olabilir yani ikinci doğa doğru görüş? He? Atilla. Yok. Yani belki öyle diyenler de vardır ama ben görmedim. Mümkün belki öyle diyenler de vardır yani. Allah alem. Ama benim kastettiğim hatta İsrailoğulları dersi yaparken ondan biraz bahsetmiştik. Yok. İskender de değil. Ama İskender'i çok söylüyorlar abi. Yani İskender'i müfessirlerin biz arzdan bahsedeceğiz. Birçoğu zaten İskender diyorlar. Ama kardeşler İskender görüşü doğru değil. Birazdan bahsedeceğiz. Büyük Kiros kardeşler. Büyük Kiros. İran Pers kralı. İran Fars kralı kardeşler. Bundan biz bahsetmiştik. Kendisi milattan önce 521 senesinde ölmüş. Milattan önce 521 senesinde. Bu da olabilir ki Mevdudi. Hepimiz biliyoruz değil mi? Tefhimül Kur'an diye bir eseri var. Ebu Ala Mevdudi. Mevdudi bu düşüncede. Ben diyor buna meylediyorum diyor. Bu Zulkarneyn büyük Kiros olma ihtimale ben meylediyorum diyor. Keza sadece Mevdudi değil yani ondan başka günümüzde. Yani bu geçmiş müfessirlerde mesela büyük Kiros olduğu zikredilmez. Özellikle yine bu son dönem ilim ehli ve araştırmacılar isterse bakıyorsun. Büyük Kiros olduğu görüşü böyle çok tutulan bir görüşün. Geçmiş zamanda değil mi yani pek tarih bilinmiyor. Ulema böyle çok kaynaklara belki ulaşamıyor. Bu zaman bilgi çağı. daha rahat tarihi kaynaklara ulaşabiliyoruz. Daha sonra tarihi böyle bilgiler ortaya çıktı yavaş yavaş. Önceki zamana nazaran daha çok bilgi var yani şu zamanda. O yüzden geçmişte müfessirler bunu zikretmiş olabilir ama günümüz araştırmaları mesela bunu zikrederler kardeşler. Bakın Büyük Kilos'tan biraz bahsedeyim. Büyük Kilos kardeşler ilk Pers imparatorudur. İlk. Yani tarihteki ilk Pers imparatorluğunu kuran Büyük Kilos'tur. Ondan önce yok. Hangi imparatorluğu kurmuş? İsmi ne bunun? Ahameniş. Ahameniş imparatorluğun kurucusu kardeşler. Bak. Bahsetmiştim ben bu bilgiyi ama tekrar söyleyeyim. O tarihte kardeşler bizim düşmanlarımız İranlılar var ya. Yani Perslerin, Farsların tarihine bakın. Kurdukları 3 imparatorluk var kardeşler Perslerin. 3 imparatorluk. Sadece 3 kurmak olmuşlar. Birincisi işte bu Ahameniş. Ve bakın bu üçünün arasında en büyük, en geniş imparatorluğu Büyük Kilos kurmuştur. Bak ilk olmasına rağmen subhanallah. En geniş, en büyük imparatorluk Büyük Kilos'un kurduğu Ahameniş İmparatorluğu. Hatta diyorlar ki tarihçiler öldüğünde Büyük Kilos dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu inşa etmişti. Bak. Ve birazdan söyleyeceğim Büyük İskender'le bu imparatorluk ne oluyor? Yıkılıyor değil mi? Sonra kardeşler bu Ahameniş İmparatorluğu yıkılıyor. Partlar oluyor. Part İmparatorluğu. Üçüncüsü hepinizin bildiği. Hangisi? Sasani. Değil mi? Sasani İmparatorluğu. Bu da sahabeler tarafından yıkılıyor. Hatırlayın kardeşler bak bu Büyük Kilos. Yani bunu söyleyeceğim birazdan özelliklerden bahsedince tekrar buna döneceğim. Hani İsrailoğulları değil mi? Hatırlarsan dedi Babil sürgünü yaşamışlardı değil mi? Bir 50-60 sene Babil sürgünü işte o. Babil esaretinden kurtaran adam Büyük Kilos değil mi? Babil'leri yıkıyordu. Babil ele geçirmişti, Filistin ele geçirmişti. O Babil sürgündeki İsrailoğullarını tekrardan yurtları olan Filistin'e döndürmüştü. Ve sadece döndürmek kalmadı buyurun ülkenize gidebilirsiniz dedi İsrailoğullarına ve Babil'ler tarafından Mescid-i Aksa yıkılmıştı. Babil'ler tarafından Mescid-i Aksa yıkılmıştı. Tekrardan Mescid-i Aksa'yı Büyük Kilos'un yardımı ile onun desteğiyle İsrailoğulları tekrardan bina etti. Bak böyle bir adam kardeşler. Bu yüzden Yahudiler yanında kardeşler çok önemli bir adamdır. Çok saygın bir adamdır Büyük Kilos. Hatta Tevrat'ta, bu mukaddes kitap denilen Tevrat'ta onun için Mesih ifadesi geçer biliyor musunuz? Mesih, kurtarıcı anlamında. Büyük Kilos böyle bir adamdır yani. Yahudiler tarih boyunca hep onu böyle Mesih kurtarıcı olarak görmüşler. Tabi asıl şimdi kastetleri Mesih başka da. Yani kurtarıcı anlamında Mesih olarak görmüşler. Çok saygı. Günümüzde de halen Yahudiler kardeşler bu Büyük Kilos'u överler. İşte bir de bir hataya işte vurgu yapacağız. Bu Büyük İskender yani bugün tefsirlere baktığın zaman geçmiş tefsirlere. Bakıyorsunuz ki birçok müfessir hatta çoğu müfessir. Bak müfessirlerin geneli diyebiliriz ki. Diyorlar ki Zülkarneyn kimdi? Büyük İskender. O milattan önce 300'lü yıllarda yaşamış. Bak bu Büyük Kilos 520 senesinde ölmüş değil mi? Ondan bir 200 sene sonra yaşıyor. 300'lü yıllarda yaşamış birisi. Makedonya kralı değil mi? Büyük İskender. Onun dersini anlatmıştık hatırlarsanız. İşte bu Büyük İskender ne yapıyordu? Bu Büyük Kilos'un kurduğu Ahameniş İmparatorluğunu bütün topraklarını ele geçirmişti. Bütün topraklarını. Pers İmparatorluğunu yıkmıştı. Ama arkadaşlar müfessirler kesinlikle bu konuda hata etmişlerdir. Büyük İskender asla değil. Şeyden dolayı da diyorlar şimdi Büyük İskender böyle çok fetihler yapmış ya. Koskoca imparatorluğu yıkmış. Hem de işte o bazı böyle Büyük İskender'i fotoğraflayan resimlerde, heykellerde Büyük İskender'in başında böyle bir iki boynuzlu başlık bir taş görürsünüz. Ondan dolayı da birazdan Zülkarneyn ne demek onu bahsedince de söyleyeceğim. Ondan dolayı da şey demişler, Büyük İskender demişler. Bak başında işte iki tane boynuz taşıyan bir taç vardı. Bir de bak böyle çok yerleri fethetmiş diye. Bu kesinlikle doğru bir görüş değil. Kardeşler çünkü Büyük İskender putperest bir adamdı ya. Nasıl sen yani değil mi? Çok ilginç yani. Nasıl bu hatayı düşündün? Çok ilginç gerçekten. Aristo denilen değil mi? Felsefecilerin, mantıkçıların babası olan Aristo Müşri'nin öğrencisiydi kendisi yani. Ama Zülkarneyn ise kardeşler değil mi? Allah'a iman eden, yani yaratılışa, öldükten sonra dirilişe, hesaba inanan birisiydi. Hem yani bir de bu görüş yani İskender'in düzenlediği seferler açısından da bak eleştirilir ha. Biz anlatmıştık değil mi? Büyük İskender sadece nereye sefer düzenlemişti? Bak değil mi? Makedonya'ya da ve Yunanistan bunlar ikisi yan yana. Makedonya ve Yunanistan'ı birleştirmişti. Buranın kralıydı. Buradan bir başladı. Nereye doğru çıktı? Anadolu'ya giriş yaptı. Asya yani doğu tarafına giriş yaptı. Hep doğuda ilerledi. Doğu seferlerine hep çıktı. Doğuda geldi. En son Hindistan'a kadar gitti. O Kuzey Hindistan'ı aldı. Buradan daha ilerlemedi kardeşler. Buradan evine geri dönerken Makedonya yolda geberdi gitti yani. Aniden hastalandı. Öldü gitti. 33 yaşındayken öldü. Adam 12-13 senede bütün imparatorluğu yıktı. Düşünsene ya. Böyle putperest bir adam yani. Yani halbuki Zülkarneyn ise kardeşler sırf doğuya mı sefer düzenledi? Batıya da sefer düzenledi. Doğu ve batının dışında başka yere sefer düzenledi diyor değil mi? Dolayısıyla kardeşler bu doğru gözükmüyor. Peki neden Zülkarneyn denmiş? Tamam bu, ama birazdan bu büyük Kiros'la alakalı bir şeyler daha söyleyeceğim. Bilgiler aktaktan sonra önemli şeyler. Neden dolayı kardeşler Zülkarneyn denmiş? Zülkarneyn ne demek Zülkarneyn? Zule demek sahip demek. Karn. O kariye. Ha karn. Ha boynuz mesela bir mana.
Hocam doğu ve batıya yapılan seferlerden doğru anladın mı?
Mesela bir görüş. Şimdi kardeşler bak ilk olarak şunu söyleyeyim. Zülkarneyn adamın ismi değil tamam mı? İsim değil sıfat. Onun bir sıfatı bir vasfı özelliği yani. İsmi değil. Zaten az önce bak söyledik isimlerden bahsettik değil mi? Heh. Sıfattır. Peki niçin bu sıfat bu lakap takılmış kişiye? Çünkü bu konuda çok farklı görüşler var kardeşler. Ben en böyle meşhurlarını söyleyeyim. Birincisi karn demek Arapçada boynuz demek. Karneyn ne demek? İki boynuz demek. Zu sahip demek. Yani iki boynuz sahibi adam. İki boynuzlu adam. Niye iki boynuzlu adam denmiş? Çünkü kardeşler boynuz, bak boynuz sembolik olarak gücü ifade eden bir rumuzdu. Geçmişte. Diyorlar ki eski Orta Doğu kültüründe boynuz kardeşler gücü, kudreti, iktidar olmayı temsil eden bir rumuzmuş. Hükümdarlığı ifade ediyor. Gücün sembolü yani boynuz. Anlaşıldı? O zaman demek ki yani iki boynuz sahibi demek, iki gücün sahibi demek. Anlaşıldı? Heh, o zaman niye iki gücün sahibi denmiş? Çünkü, ayetlerde göreceğiz inşallah. Çünkü Zülkarneyn'in fetihleri güneşin iki tarafına da ulaşmış ondan dolayı. Yani hem yeryüzünün en doğusuna kadar gitmiş. Ne demek en doğusu anlatacağız yani. Şu anda günümüz bilinen dünyanın en doğusuna mı? Hayır. O zamanki bilinen dünyanın en doğusuna. Yani öbür ders anlatacağız. Hem en doğusuna gitmiş. Sonra en batısına gitmiş. Ve bir de bu doğu ve batı arasındakileri de fethetmiş. Buralara sahip olduğu için. Buraların hepsinin hükümdarlığının boyunduruğunu altına almış olan birisi olduğu için. İşte iki güç sahibi yani doğunun da sahibi batının da sahibi. Ve bu ikisinin arasındaki sahip. Çünkü kardeşler Araplar doğu ve batıyı nasıl tabir ederler? Güneşin iki boynuzu diye tarif eder değil mi? İki tarafı. Doğu ve batı için Araplar ne derler? Güneşin iki boynuzu, iki tarafı. Heh. Ondan dolayı kardeşler işte iki boynuz sahibi olarak Zülkarneyn isimlenmiş. Yani bu mana en böyle doğruya yakın olarak gözüküyor. Allahu alem. Değil mi kardeşler? Hani ayetlerden de anlayacağız ama sahabeden ve tabiinden gelen rivayetler var. Şu manada. Çok bilindik bir şey. Yani yeryüzünün tamamına hakim olan dört kişi vardı. Yani ne demek yeryüzünün tamamına? Yani o zamanki bilinen eski dünya. Yoksa bu sefer mesela atıyorum 300-400 sene önce tespit edilmiş bazı bölgeler var değil mi? Hiç önceden bilinmeyen. Oralar değil yani. Eski dünya yani. O bilinen, o mamur, meskun insanların oturduğu yani. İmar edilmiş o dünya. Onu kastediyorum. O dünyanın tamamına sahip olan dört tane hükümdar var diye sahabe ve tabiinden böyle sözler nakledilir. İkisi mümin, ikisi kafir. İşte mümin olan Süleyman ve Zülkarneyn. Kafir de nedir? Nemrut, İbrahim Aleyhisselam zamanındaki. Bir de Buhtanassar, işte Babil kralı. Buhtanassar. İşte bundan dolayı Zülkarneyn denmiş. Bu birinci görüş kardeşler, tamam. İkinci mesela, başına giydiği tacın üzerinde iki boynuz bulunduğu için. O taçta, o başlıkta böyle iki tane boynuz bulunurmuş. İşte o yüzden Büyük İskender'e mesela öyle söylüyorlar. Başında öyle olduğundan dolayı. Bundan dolayı Zülkarneyn iki boynuz sahibi denmiş. Mesela bak bu da bir görüş. Bir görüş daha söyleyeyim. Daha çok böyle farklı farklı yorumlar var da ama yani olabilecek yani diğerleri böyle çok uçuk yorumlar yani. Karn kardeşler Arapçanın zamanında asır anlamına da geliyor. Yani el-karnul işrun ne demek? 20. asır mesela değil mi? Karn asır demek karn. 100 yıl demek. Kurun değil mi? Karn kurun da onun çoğuludur. Asırlar. Yani o zaman Zülkarneyn ne demek? İki asrın sahibi. 200 yılın sahibi. Yani diyorlar ki yani Allah ona çok uzun bir ömür vermiş. İki asır boyunca hükmetmiş olduğu için yani iki asır boyunca böyle bütün dünya hükmetmiş biri olduğundan dolayı ona Zülkarneyn iki asrın sahibi denmiş. Böyle dediğim gibi başka başka daha yorumlarda yapılmış. Allah-u Alem bir sevap. Şimdi ayete tekrar geri dönelim. Ne diyordu Rabbim Azze ve Celle? وَيَسْأَلُونَكَ Sana sorarlar ey Muhammed. Soran kim kardeşler? Resulullah Aleyhisselam'a soran kim? Zülkarneyn'den. Tam Yahudiler değil ama Yahudilerin öğretmesiyle Kureyş müşrikleri. Heh. Yani rivayetlerde geçer. Bir gün Kureyş müşriklerinden bazıları Medine'deki Yahudi alimlerinin verdiği fikirle gidip Resulullah Aleyhisselam'a 3 konu hakkında soruyorlar. Değil mi? Çünkü Yahudiler, Medine Yahudiler kitap ehli, bilgin insanlar, alimleri var değil mi? Kitapları var, peygamberden rivayetler gelmiş, bilgili insanlar ama Kureyş müşriklerinde bilgi yok. Ha, bunlarda geçmişlerin, peygamberlerin bilgileri var yani. O yüzden Yahudi alimler onlara fikir vermiş. Demiş ki gidin Muhammed'e Aleyhisselam şu 3 mesele hakkında sorun. Eğer ki Muhammed bu 3 konu hakkında size cevap verirse o nebidir, tamam. Ama cevap veremezse o nebi değildir. Bak. Birincisi ne? Ruh hakkında sorun. Ruh ne demek? İkincisi Ashab-ı Kehf. Üçüncüsü Zülkarneyn. Böyle onu imtihan etmek istiyorlar arkadaşlar Resulü Aleyhisselam'a. Nebi Aleyhisselam da tabii diyor ki zaten Cebrail Aleyhisselam Allah'tan bana bunun bilgisini getirecek. Her zaman olduğu gibi. O yüzden buna çok güvenerek inşallah demeden bir anda işte onu söylerken bir gafilliğine gelmiş. İnşallah dememiş. Demiş ki yarın sorulasın cevabını vereceğim. Ama vereceğim inşallah dememiş kardeşler. Bak. Ve vahiy beklemiş. Oluyor bir gün, üç gün, beş gün. 15 gün boyunca kardeşler vahiy kesiliyor. Subhanallah. 15 gün boyunca Resulullah Aleyhisselam'a Allah-u Teala bir ders vermek istiyor yani. İnşallah demediği için. Ve sonra kardeşler tabii müşrikler ortalıkta böyle bunun dedikodusu yapıyorlar işte. Efendimiz'i bıraktı işte ona vahiy getiren Cebrail falan diye böyle yaygara yapıyorlar. Nebi Aleyhisselam'a tabii bu durum çok ağır geliyor. Ve işte Kehf suresindeki bir ayet iniyor özellikle. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ Bir şey için sakın deme. اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ قَدَى Ben bunu yarın yapacağım. Böyle deme. اِلَّا يَشَاءَ Ancak Allah dilerse de. İnşallah demeden ben yarın şunu yapacağım, yarın bunu yapacağım. Sakın deme. Değil mi? İnşallah kardeşler. İn, şayet, şae, dilerse Allahu Allah. Eğer Allah dilerse, eğer Allah isterse ben bunu yarın yapacağım. Ben herhangi bir istesem de ama Allah dilemezse olmayacak değil mi? O yüzden mutlaka inşallah dediği Allah özellikle bu ayeti indiriyor. Genelde de kardeşler Kehf suresini indiriyor Allah. Bak bu olay üzerine. Bu Kehf suresi işte bu olay üzerine iniyor. Sırf Zülkarneyn kısası inmiyor ha. Yani bu olay üzerine ardı ardına Kehf suresinin tamamı iniyor. O ruhtan da sormuşlardı. O ruh nerede geçiyor? İsra suresinde geçiyor değil mi? قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh de ki Rabbimin işlerindendir. وَمَا اُوْتِهِ مِنْ اِلْمِ قَلِيلَ İlimden size ancak azı verilmiştir diye. Ve işte Zülkarneyn ve diğer Ashab-ı Kehf'te bu da Kehf suresinde geçiyor. Ben kardeşler buradan şimdi şuna geçeceğim. Bak bu Zülkarneyn özellikle kim sormasını istiyor? Yahudiler değil mi? Bak Yahudiler demek ki Zülkarneyn hakkında bir bilgisi var. Bak şimdi normalde değil mi? Hatta genelde değil mi? Kur'an-ı Kerim bir kişiden söz ediyorsa bu ya Kureyş'in bildiği bir şahsiyettir, duyduğu bir şahsiyettir. Veyahut da Yahudilerin duyduğu birisi ya da genel bir fırsat ehli kitap diyelim. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam en çok muhatap olduğu Kureyşlidir, müşriklerdir. Bir de Yahudiler değil mi? Son dönemlerde Hristiyanlarla muhatap oldu. Necran Hristiyanları değil mi? Yani özellikle müşriklerin, Yahudilerin ve biraz da Hristiyanların bildiği, duyduğu birisi olur yani. Kur'an'da genelde bahsedilen birisi varsa genelde budur yani değil mi? Şimdi o zaman biraz Yahudi kaynaklarında acaba Zülkarneyn nasıl geçiyor değil mi? Bunu da bir insan düşünmek istiyor. Bak demek Zülkarneyn Yahudilerin bak hakkında bilgi sahibi olduğu birisi. Acaba Yahudi kaynaklarında Zülkarneyn geçiyor mu? Özellikle belli bir kişiden bahsetmişler mi değil mi? İşte bak Büyük Kiros demiştik ya. Bakın kardeşler. Tevrat'ın eski ayet dedikleri işte. Daniel kitabının 8. babında bakın. Şöyle geçiyor ki. Mana olarak söyleyeyim. Daniel peygamber değil mi? Daniel isimli bir peygamber vardı. Orada geçiyor ki bak Tevrat'ta. Daniel peygamber rüyasında iki boynuzlu bir koç görmüş. İki boynuzlu bir koç görüyor. Ve bu koçu nasıl yorumluyor biliyor musunuz? Med ve Fars bölgelerinin krallarından birisidir diyor. Şimdi Med diye bir bölge var. Tamam mı? Bir de Perslerin, Farsların kaldığı bir bölge var. Bu bölgeler karşılar yan yanaydı tamam mı? Medler var bir de Persler var. Med bir de Perslerin kaldığı yer. Bunlar yan yana. İşte diyor ki bu koç kimdir? Med ve Fars. Perslerin kaldığı bölgelerin krallarından birisi. Şimdi bu kadar bak söylemiş. Büyük Kiros falan demiyor. Ama şimdi akla ilk gelen kim bunu söyleyince? Büyük Kiros kardeşler. Niçin? Çünkü bak Büyük Kiros ilk başta ne yaptı? Medlerle Persleri birleştirdi. Kendisi zaten Pers toprağında kalıyordu. Med imparatorluğu vardı. Med imparatoru ele geçirdi. Medlerle Persleri birleştirdi. Birleştirdikten sonra böylelikle Ahmeniş İmparatorluğu'nu kurdu. Ondan sonra işte fetihlere başladı. Gördün mü bak. O zaman burada her ne kadar da büyük kros isim olarak verilmiş olmasa da büyük krallardan birisidir. Med ve Fars krallarından birisi. Bunu da ilk yapan büyük kros da tamam. Büyük kros öldükten sonra yine buranın kralları olmuş ama ilk odam bu yani. Ve bir de bak iki boynuzlu koç. Değil mi? Zülkarneyn. İki boynuzlu. Ha, demek ki yani bak burada bir atıf var ki sanki Büyük Kiros olması ihtimali. Ki zaten Büyük Kiros ismen Tevrat'ın zaten bazı bölümlerinde zikredilmiş zaten. Zaten dedik değil mi? Tevrat'ta Büyük Kiros'tan bahsedilmiş kurtarıcı olarak. Yani bir yerde değil birkaç yerde Tevrat'ın birkaç bölümünde Büyük Kiros bizzat zikredilmiş zaten. Hem bunu al hem de Daniel Peygamber'in işte rüyası olarak bunu birleştirince Büyük Kiros olma ihtimali yüksek oluyor. Ama Allah alem yani. Sonuçta Yahudilerin tarif edilmiş bir kitabı değil mi? Yine kesin bilgi değil. Bir de kardeşler bak. Büyük Kiros dini neydi bunun dini? Şimdi diyeceksiniz ki değil mi? Büyük Kiros nasıl olsun hocam? Büyük Kiros muvahhid birisi miydi? Yani Perslerin kralı değil mi? Persler İranların o zaman dini ne? İranların en eski dini? Nasıl? Zerdüşt. Ama zaten Zerdüşt zaten Mecusi dinlerinden bir din. Zaten yani şu anda mevcut dinlerinden sadece benim bildiğim Zerdüştlük kaldı yani. Bak Zerdüştü yani. Peki Zerdüştler şimdi putperest mi? Muvahhid mi? Ney? Bakın şimdi kardeşler ben şimdiki Zerdüştü bilmiyorum. Ama şimdi bu Büyük Kiros milattan önce 500'lü yıllarda yaşamış bir adam değil mi? Şimdi bunun zamanındaki Zerdüştlük. İlk dönem Zerdüştlük yani. Bir din değil mi? Bakıyorsun ki kardeşler tek tanrıcı bir din. Dediğiniz gibi şimdi peygamberler sadece Kur'an'da zikredilen peygamberlerden mi ibaret? Değil mi? Kur'an'da sadece birkaç peygamberden bahsedilmiş. Yani sırf İsrailoğullarına mı gönderilmiş peygamberler? Başka kimseye gönderilmemiş mi? Yani mümkün olabilir ki bu İranlılar Zerdüştlük diye ilk din nasıl ortaya çıktı? Peygamberler gelmiştir. O peygamberler öğrettiği dinin aslı vardır sonra yavaş yavaş bozulmuştur. Bir din inşa etti. Aynı Yahudilik de böyle değil mi? Yok Mosaizm getirdi bir din aslında. Sonra tarif edildi. Şimdiki hali aldı. Değil mi? Hristiyanlık keza işte. İsa Aleyhisselam. Bak. Yani bu Zerdüştlük de öyle yani. Özellikle ilk dönem Zerdüştleri için baktığımız zaman kardeşler tevhidi bir din olduğunu görüyoruz. Tek tanrıcı yani. O zaman Büyük Kiros zaten Zülkarneyn'de zaten sadece Allah'a iman eden birisi. Allah'a şirk koşmayan. Sadece Allah'a ibadete çağıran birisi olarak anlatılıyor. Aynı zamanda Zerdüştlere bakıyorsun ahiret inancı da var. Bakıyorsun Zülkarneyn ahirete inanan birisi olarak görülüyor. Bak görüyorsun benzeriyor. Bir de kardeşler şöyle bir bilgi gördüm. Afganistan'ın bir şehrinde artık ne zaman herhalde yakın zamanda tespit edilmiş gibi ben anladım. Bir bilgi olarak naklediyorum size. Büyük Kiros'un bir taş kitabede kabartması çıkmış kardeşler. Bulunmuş. Afganistan'ın bir şehrinde. Bir taş kitabede kabartması. Başında böyle iki boynuzlu bir başlığı var. Büyük Kiros. Bak mesela hani Zülkarneyn iki boynuzlu. Ve mesela bakıyorsun Büyük Kiros'un hayatını inceleyin. Çok adil bir adammış abi kardeşler. Yani adaletiyle ünlü birisi. Çok merhametli, iyiliksever birisiymiş. Zaten İsrailoğullarına yaptığını gördünüz değil mi? Hatta bakın araştırırsam hayatını görürsünüz şu ifadeyi. Birçok kişi tarafından insan haklarının ilk savunucusu olarak kabul edilir diye böyle bir bilgi var. İnsan haklarının ilk savunucusu. Bak böyle çok adaletli. Zülkarneyn zaten bir vasfı ne? Adaletli olması değil mi? Bak görüyorsun. Ve kardeşler Kur'an'da anlatıldığı gibi Büyük Kiros'a bakıyorsun. Doğuya da seferler düzenlemiş, batıya da seferler düzenlemiş, başka da seferler düzenlemiş. Yani buna baktığın zaman Allah-u Alem yani Büyük Kiros olma ihtimali de çok yüksek ama kesin olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bir kardeşler başka bir mesele Zülkarneyn'le alakalı. Bu Nebi midir yoksa salih bir zat mıdır? Bu konuda ihtilaflıdır. Nübüvvetinde ihtilaf olunan kimseler. Mesela başka kim var nübüvvetinde ihtilaf edilmiş? Hızır Aleyhisselam mesela. Uzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam değil mi? Zülkarneyn de bunlardan birisi. Yani Nebi midir, değil midir? İhtilaflı bir nebi hadisinde Nebi Aleyhisselam diyor ki Zülkarneyn Nebi miydi yoksa değil miydi ben bilmiyorum diyor Resulullah Aleyhisselam. Bilmiyorum diyor. Allahu alem. Yani İbn Kesir diyor ki yani gelen rivayetlere bakarak sayı olan diyor kendisi Nebi değildi diyor. Zülkarneyn Nebi birisi değildi. bir melek falan da değildi. O salih, adil bir kraldı diyor. Arkadaşlar bakın, bir bilgi aktarayım kıssaya geçmeden önce. Ondan sonra dersimi bitireyim. Yani bugün bir kısa bir giriş mahiyetine bir ders oldu. Bakın Bika'i rahimahullah, müfessirlerden birisi. Diyor ki çok hoş bir tespit yapıyor. Bika'i. Diyor ki Musa Aleyhisselam'ın Hıdır Aleyhisselam'la olan kıssası neyden bahseden kıssa? İlim için yapılan yolculuklardan söz eden bir kıssa değil mi? İlim için. Zülkarneyn kıssası Allah yolunda cihad için yapılan yolculuklardan bahseden bir kıssa. Diyor ki ilim cihadın esası, temeli olduğu için Allah ilk başta Musa ve Hıdır Aleyhisselam kıssasını öne aldı. Sonra Zülkarneyn kıssasını öne aldı. Çok hoş bir bilgi değil mi? İlk hakikaten Musa Aleyhisselam, Hıdır Aleyhisselam kıssası anlatılıyor. Hemen bittikten sonra Zülkarneyn. Niye ilk Musa Aleyhisselam kıssası anlatıldı? Ha bak belki buradan şu da anlaşılabilir. Mümkün. Bak demek ki Zülkarneyn Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşamış birisi. Hani biz demiştik ya. Burada da belki ona bir işaret olabilir. Allah alem. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Yani demek ki bak bu ayette de işaret ediyor ki ilim mi önce, cihat mı önce? İlim. İlim olmadan cihat olursa o zaman o cihat olmaz. Allah razı olduğu bir savaş olmaz. O fesat olur. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak olur. İşte bunun en yakın örneği IŞİD değil mi yani? Adamlarda ilim yok. Alim yok. Alimlere takma yok. Cihat, cihadı biliyorlar. Cihat farzdır. Cihadın işte fazileti. Buna dair bilgileri var ama bilmeleri gereken, cihat etmeden önce bilmeleri gereken, daha doğrusu doğru bilmeleri gereken bazı şeyleri bilmedikleri için, önemsemedikleri için o cihatları oldu fesat. Bakın bunu çok güzel ifade eden bir söz nakledeyim size. Ebu'l-Velid el-Ensari, Gazze'li bir alim. Çok mütemekkim bir alim gerçekten. Diyor ki, bakın çok hoş bir söz. Cihadın farziyetini ve faziletini öğrenip cihad eden, fakat şunları bilmeyen, bak mesela IŞİD'den örnek ver. Adamlar cihadın farziyetini biliyor muydu? Tabii ki. Faziletini de biliyorlardı. Anlatıyordu davetçiler. İşte cihad dediğin, işte ucunda şehadet var falan. Değil mi? Böyle davetler, işte neşitler falan böyle teşvik ediyorlar. Tamam bunu biliyor. Fakat örneğin öldürülmesi caiz olmayan kimseler. Bak. Değil mi? Bunlar da yok mu cihad fıkhında? Şunları öldüreceksin işte. Kadınlar, çocuklar falan. Tekfir kuralları. Bunun kuralları var. Manileri var, şartları var vesaire. Şer'i siyasetin ve maslahatın gözetilmesi. Bu cihatta mutlaka gözetilmesi gereken bir şey. Şer'i siyaset. Maslahat değil mi? Çünkü cihat ümmete taalluk eden bir amel. Fertle alakalı bir amel değil. Mutlaka şer'i siyaseti gözetmen lazım. Resulullah Aleyhisselam'dan hayatından çıkarılmış bir şer'i siyaset ilmi var. Mesela Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhundan. Maslahat değil mi? Dinin aslı, özü. Zaten bütün dinin hükümlerinin kurulması maslahat üzerine kurulur. Geçen iki dersi anlatmıştık değil mi? 4, 5 külli, hamse, 5 işte külli kaide diye. Bak mesela maslahatın gözetilmesi gibi bilinmesi gerekli olan hükümlerden bazılarını bilmeyenlerin misali cihadın farziyeti biliyor. Ama bunları bilmiyor. Bunları bilmeyenin misali aynı namazın dinin bir rükne olduğunu biliyor. Şirk ile İslam arasında ayrıcı olan bir ibadet olduğunu biliyor. Faziletini biliyor ama namazın bazı hükümlerini bilmediği için namazını doğru kılmayan kimse gibidir. Bu kimselere namazını kötü kılan kişi, hani fıkıhta o hadiste zikredilir namazını kötü kılan kişi. Değil mi? Resulullah Aleyhisselam onun namazı doğru düzgün kılmadığını, taatlar kana uygun olarak kılmadığını görüyor. Ne diyor ona? Dön, namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın değil mi? Aynen işte Resulullah Aleyhisselam'ın bu kimseye dediği gibi denilir. Sen cihat ediyorsun ama cihat öncesi bilinmesi gereken hükümleri bilmediğin için buna deriz ki Resulullah Aleyhisselam dediği gibi sen cihat ettiğini zannediyorsun ama sen cihat etmedin. Dön, bir cihat ahkamını öğren, ondan sonra cihat et. O yüzden kardeşlerim mutlaka ilimsiz cihat olması gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle bu surede de buna işaret etmiş. Burada durum kardeşler inşallah. Nasıl okuduk? Dedi ki işte sana Zülkarneyn'den sorarlar. Diyor ki kul onlara de ki ey Muhammed se'etlu aleykum size okuyacağım, size anlatacağım minhu yani Zülkarneyn hakkında Zülkarneyn durumu hakkında size zikra, bir zikir okuyacağım. Ne demek zikir? Allah zikretmek diyoruz, Allah'ı hatırlamak diyoruz değil mi? Yani kendisiyle öğüt alacağınız, ibret dersler çıkaracağınız öğütler içeren bir vahiy, bir haber okuyacağım demek yani. Allah'ın bana indirdiği bir takım haberler, vahiyler okuyacağım ki o bir zikirdir. Yani kişinin kendisiyle öğüt alacağı, ibret alacağı böyle öğütler içeren bir kıssa anlatacağım diye buradan sonra itibaren Zülkarneyn kıssasını anlatmaya başlıyor. İnşallah öbür dersimizde bu ayetleri okuyup inşallah dersler, ibretler çalışacağız. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.